Ayrım 15.
Sayfa numarası 93. Görünüş değerinin ekonomik çekiciliğini gören üretici güçler elbette bundan yararlanmak isteyeceklerdi. Bu yararlanma iki yönde olur. Birincisi, yeni duyarlılık biçimleri, yeni gereksinme tarzları yaratmak ve bu gereksinmeleri karşılamak amacıyla yeni üretim objeleri meydana getirmek. Bu da doğal olarak duyarlılıkların sürekli yenilenmesini gerektirir. Böyle bir yenilenme estetik yenilik adını alır. Satıcılar estetik yenilenmeyi değiştirilemez, büyüleyici bir alın yazısı olarak kavrarlar. Estetik yenilenmede meta, görünüş içinde sanki kendiliğinden hareket ediyormuşçasına hareket eder ve duyu üstü şeyler olarak kendini gösterir. Burada metanın derisine ve bedenine yansıyan şey, metanın tekelci kapitalist özellik içindeki fetiş karakteridir. Aynı eser, sayfa 51. Bunun için estetik yenilenme bir süreklilik boyutu içinde meydana gelir. Her estetik yenilenme yeni bir fetişi beraberinde getirir. Her fetiş yeni bir duyarlılığı ifade eder. Bu estetik yenilenme moda sözcüğü ile ifade edilir. Ama bu moda değişik bir karakterde ortaya çıkar. Moda bu arada tüm moda olur ve bu da tüm görünüş tablosunu çevreler. Aynı eser, sayfa 87. Estetik yenilik yalnız belirli bir görünüş alanındaki bir moda olayını değil de tüm görünüş alanında meydana gelen kökten bir değişmeyi dile getirir. Bu değişme fenomenleri arasında sıkı bir ilgi bulunur. Söz gelişi, yeni bir elbiseye renkçe uygun yeni çorap ve ayakkabı, uygun bir çanta, yeni bir makyaj katılır. Hatta moda giyinmenin dışında ev eşyasına kadar uzanır. Aynı eser, sayfa 87. Tüm insan yaşamında böyle kökten bir değişmeyi yapan nedir? Bu yalnızca duyarlılıkta meydana gelen değişmedir. Her şey bu duyarlılık değişmesinin, estetik yeniliğin ürünüdür ama tüm değişmeleri gerçekleştiren üretim güçleridir. Kravatlar, etekler, gömlekler, pantolonlar, ayakkabılar, möbleler ve bunun gibi meta dünyasının, yaratıcı doğasının bir parçası olarak görünürler. Estetikçe birbirinden farklı meta kuşakları havanın değişmesi gibi doğal olarak değişirler. Aynı eser, sayfa 51. Böyle bir değişmeyi gerçekleştiren üretici güçler her kuşakta ideal bir müşteri, estetikçe yeniliğe açık ideal bir alıcıyı meydana getirmeyi amaçlar. Bunu günümüzde görmek istersek bu ideal müşteriyi belli bir estetik karakter içinde saptayabiliriz. Gençliğin fetişleştirilmesi ve genç olmanın zorlayıcı karakterinin nedenlerinden biri estetik yenilikte bulunur. Aynı eser, sayfa 53. Bu karakter içinde her şey gençlik açısından değerlendirilir. Her şey genç olma yolunda giyim kuşam genç bir insan ideali için biçim kazanır. Erkek giyimindeki estetik yenilik kampanyası bu ideal alıcıda başlamak gereğindeydi. Bu kampanya elbiselerin, gömleklerin ve pantolonların yeni bir meta kuşağının propagandasını yaparken aynı zamanda bu ideal alıcının gençliğinin propagandasını yapar. Bir parça gençlik alt kültürü estetik temeli oluşturur. Bu temelden hareketle konfeksiyon endüstrisi yeni bir meta kuşağı aracılığıyla ekonomik bunalımı aşmak için doğar. Bununla aynı zamanda propagandasını yaptığı şey, standartlaşmış yeni görünüş tablosunun parçası olarak gençliktir. Aynı eser, sayfa 53. Bütün bunlar bir estetik dünya tablosunu oluştururlar. Ama bu estetik tablonun alt planında meta ile alıcı arasındaki ekonomik ilgi bulunur. Bunun için estetik yenilik bir amaç değil, tersine ekonomik ilginin gelişmesi için bir araçtır. Üretici güçlerin görünüş değerinin ekonomik alandaki çekiciliğini gören güçlerin bundan yararlanmak isteyeceklerini söylemiş ve bu yararlanmanın da iki yoldan olabileceğini belirtmiştik. Birinci yön, tüm yukarıda açıklamaya çalıştığımız gibi yeni duyarlılık biçimleri yaratmak ve estetik yenilikleri gerçekleştirmekle oluyordu. İkinci yöne gelince bu da yeni bir yaratma ile ilgilidir. Bu yöntemle meta ve alıcı arasındaki tüketim bağı kısaltılır. Bu yöntem bir teknik olarak da adlandırılabilir. Bu köktenci teknik, yalnız bir ürünün maddesiyle ilgili olan kullanılma değerinde bir kullanılma zamanını tüketim dünyasında kısaltmak ve metanın yeniden aranmasını tekrarlatmak anlamına gelmez. Bu teknik aynı zamanda metanın estetiğinde de başlar. bir metanın görünüşünün periyodik olarak yeniden sahneye konması, söz konusu metanın tüketim alanında bulunan örneklerinin tüketim süresini kısaltır. Aynı eser sayfa 49. Bu teknik estetik yenilik olarak adlandırılır. Görüldüğü gibi metanın görünüşü, estetik değeri, ekonomik temelde belli başarılara ulaşmak için araç olarak kullanılıyor. Bu yöntem bu ekonomik amaçlara estetik yenilikten estetik yeniliğe geçmekle ulaşım olanağı sağlıyor. Bütün bu yukarıda söylediklerimiz Hogg'a göre belli bir toplum yapısında kendini gösterir. Bu kapitalist toplumdur. Kapitalist toplumda görünüş değeri ekonomik değere ulaşmada bir araç olarak kullanılır. Başka bir deyişle kapitalist toplum insan duyarlılığını değiş tokuş değerine ulaşmada bir araç olarak kullanabilir. Şunu söylemeliyiz ki meta estetiğinin insan duyarlılığına biçim vermesi insanların kapitalist toplumda sisteme uygun davranışlara götürülmesinden başka bir şey değildir. Aynı eser sayfa 127. Buna göre meta estetiği tamamen kapitalist topluma özgü bir estetiktir ve bu estetiğin amacı üretici güçlerin daha çok ve daha hızlı kazanca ulaşmasıdır. Meta estetiği alanında kapitalizmin gelişmesi doğa tarihi gibi kendini gösterir. Aynı eser sayfa 130. Meta estetiği kapitalist sisteme özgü bir fenomen ise kapitalist sisteme karşı yapılacak her eleştiri dolaylı olarak meta estetiğini de hedef alacaktır. Ya da Hogg'un yaptığı gibi kapitalizmin eleştirisine meta estetiğinin eleştirisinden kalkılarak gidilebilir. Hogg'un kitabının adının meta estetiğinin eleştirisi olmasının nedeni de burada bulunur. Yine Hogg'un sözlerinin yukarıdaki sözlerinin ışığı altında asıl anlamına kavuşabilir. Dünyaya ve bize egemen olan ve dünyayı ve bizi kullanan kapital dünyamıza el koymuştur. Büyük kapitallerin kazanç açlığı dünyayı meta, özel araziler ve çöp yığınları birikintisine çevirmiştir. Tüm halkın yararına hiçbir etkin plan yoktur. Üretimin ve gelir dağılımının kapitalistçe belirlenmesi süresince insan yararına olma adına layık bir yararın temelini oluşturduğu hiçbir planlama var olamaz. Aynı eser sayfa 174. Buna göre meta estetiğini yaratan kapitalist toplum bunu sırf kazanç hırsıyla yapar. Kullandığımız araç gereç giyim kuşamımızdan makineler kadar uzanan tüm bu objeler birer meta olarak anlaşılınca ve metanın da amacı kazanç olarak belirlenince buradan tüm toplumda kör bir kazanç kuralının egemen olacağı mantıksal olarak doğar. Kapitalizmin özünde böyle bir kural bulunur. İnsanların gereksinme duyduğu, kullandığı şeyler, onların oturduğu ve içinde hareket ettikleri yerler, gereksinmelerini giderdikleri şeyler, onların yaşamlarını nasıl organize ettikleri, nasıl oturdukları, nasıl giyindikleri, nasıl kendilerini güzelleştirdikleri ve nasıl başkalarını güzel buldukları ve nasıl onları arzuladıkları, tüm bu nesneleri, arazileri ve insanlara kapitalist yararlar egemen olur. Onları sömürür ve onlara biçim verir. Kapitalizmin biricik dizaynı, biricik planı kazanç için çabadır. Aynı eser sayfa 174. Kullanılan tüm araç ve gereçlerin güzelliği buna göre duyarlılığı kapitalizmin yapay olarak biçimlendirilmesine dayanır. Kapitalist sistemin ortadan kalktığı bir toplumda meta estetiği de kendiliğinden ortadan kalkar. Bu meta estetiğinin eleştirisinin son sözüdür diyebiliriz. 5. Yapısalcı, strukturalist estetik ve obje çözümlemesi. 1. Genelde yapısalcılık. Yine son 5-10 yıldır düşün alanında pek çok sözü edilen, savunulan, zaman zaman da eleştirilen bir kavram ve bu kavrama dayalı bir felsefe anlayışı ile karşılaşıyoruz. Bu kavram yapı, strüktür kavramıdır ve buna dayalı felsefe anlayışı da yapısalcılıktır, strukturalizm. Yapısalcılık da tıpkı öbür felsefe anlayışlarında olduğu gibi ciddi felsefe içeriğinin yanında aynı zamanda bir moda anlayışını da beraberinde getirir. Bunun için ciddi yapısalcı düşünürlerin yanında yapısalcılığı günün modası olarak anlayan snobistlere de rastlarız. Kimisi tıpkı vaktiyle existentialist olduğu gibi bugün de strukturalisttir. Aynı eser Günter Schwesi der Franzosisi Structuralismus, sayfa 13, Hamburg, 1969. Hatta bir moda olarak yapısalcılığın kopardığı gürültü içinde bir felsefe anlayışı olarak yapısalcılığın sesinin zaman zaman kaybolduğunu da görüyoruz. Bu durum haklı olarak yapısalcılıktan kuşku duymaya kadar götürülebilir ve bu kuşku acaba yapısalcılık tümden bir moda etkinliği olmasın sorusunu akla getirebilir. Ama yapısalcılık elbette modadan daha fazla bir şeydir ve yapı kavramı da bir slogandan daha fazla bir şeydir. Aynı eser sayfa 13. Eğer yapısalcılık yalnız bir moda olsaydı, onun üstünde bu kadar çok düşünmeye ve araştırma yapmaya gerek kalmazdı. Oysa son 10 yıldan beri yapısalcılık üstünde çok sayıda araştırma yapılmış ve yapılmaktadır. Ancak yapısalcılığın bir düşünce eylemi olarak etkinliği onu doğal olarak bir moda etkinliğine dönüştürür. Elbette bir moda olan yapısalcılığı bir düşünce eylemi olan yapısalcılıktan ayırmak olanak dışıdır. Ama zaman içinde moda yerini daima daha yeni modaya terk eder ve düşünce varlığı ise bu değişmenin dışında kalır ve varlığını sürdürür. Şimdi yapısalcılık ilkin bir felsefe anlayışı, sonra da bir estetik teorisi olarak nedir ve estetik olarak ne getirmek ister, bunları ele almak istiyoruz. Yapısalcılık temelde Ferdinand de Saussure'un 1857-1913 lingüistik araştırmalarına geri gider. Saussure'un Cenevre Üniversitesi'nde verdiği lingüistik dersleri öğrencilerinden Charles Bailly ve Albert Lacaille'nin tuttuğu ders notları olarak ilk F. de Saussure Cours de Linguistique Générale adı altında hocalarının ölümünden sonra 1916'da yayınlanır. Saussure'un lingüistiğe bakış tarzı daha sonra yapısalcı anlayışın doğmasına neden olur. Saussure, dil bilimine ve dil biliminin konusuna o zamana kadarki yaklaşım tarzlarından çok değişik bir tarzda yaklaşır. O güne kadar dil olgusu tarihsel bir olgu olarak ele alınıyor ve dilin öbür dillerle karşılaştırılması yapılıyordu ya da dil belli bir tarihsel dönem içindeki bir olgu olarak düşünülüyor ve o dil dışı araçlarla söz gelimi mantık ilkeleriyle açıklanmak isteniyordu. Dil olgusuna böyle bir yaklaşım yerine Saussure, dilin dil olarak ne olduğu sorusunu ortaya atarak dili kendi başına bir varlık olarak ele almak, bir nesne olarak düşünmek ister. Bakınız Der Moderne Strukturbegriff, Heroes Gegeben von Hans Naumann, Darmstadt, 1973. Böyle bir düşünüş tarzı yalnız lingüistikte değil, aynı zamanda tüm tinsel bilimlerde bir devrim meydana getirir. Bu devrim sosyal bilimlerin konusunu kavrama ve onları temellendirme ile ilgilidir. Bu, dil araştırmasında yeni bir yöntemdir. Bu yöntemin çıkış noktası dil nedir sorusunda bulunur. Bu soruya Saussure, dil kendine özgü bir gösterge sistemidir diye karşılık verir. Bu yanıt, dilin ancak bir gösterge sistemi olarak bu sistemi oluşturan öğelerden oluştuğunu, buna göre de dilin yalnız bu öğelerle açıklanabileceğini ifade ediyordu. Dil bir göstergeler sistemi olarak belli bir bilimin konusunu oluşturur. Bu bilim semiyolojidir. Semeon, Grekçe gösterge demektir. Ancak semiyoloji dili onu meydana getiren öğelerin sinkronik, eş zamanlı bir sistemi olarak kavramalıdır. Bugüne kadar yapıla geldiği gibi diakronik, zaman içinde oluşan olgular olarak değil. Bu senkronik sistem göstergelerinden oluşur dedik. O halde sorulması gereken temel soru göstergenin ne olduğudur. Gösterge nedir? Böyle bir soruya ancak analitik bir yanıtla karşılık verilebilir. Her gösterge bir gösteren ifade eden öğe le signifon ile bir ifade edilen, gösterilen, le signifi, anlam, kavram, içerik, değer öğesinden oluşur. Ancak gerek gösteren, gerekse gösterilen, psişik niteliktedir. Söz gelimi masa dediğimiz zaman, masa, sözcük olarak bir dilsel işaret, bir göstergedir. Ama bu masa sözcüğü ile biz, akustik bir fenomeni değil, tersine bir masa anlamını, masa kavramını anlıyoruz. Masa sözcüğü bir dilsel işaret olarak göstergenin gösteren öğesini, Masa sözcüğünün dile getirdiği masa anlamı ise gösterileni oluşturur. Böyle bir sistem olarak meydana gelen dile artık ne tarihsel, ne sosyolojik, ne psikolojik, ne de fizyolojik bakımdan yaklaşılamaz. Böyle bir göstergeler sistemi olarak dile ancak onun böyle bir gösterge olması bakımından yaklaşılabilir. Hatta Saussure daha da ileri giderek tüm insan ve toplum yaşamında göstergelerin bir sistem oluşturduğunu ve bundan ötürü ileride er geç tüm bu insan bilimlerini içine alacak genel bir gösterge biliminin kurulacağını söyler ve böyle bir bilime de semiyoloji adını verir. Yapısalcılık Saussure'un bu düşüncelerinden kaynaklanır. Gerçi Saussure yapı, strüktür sözcüğünü hiç kullanmamıştır. Onun yerine sistem, dizge sözcüğünü kullanmıştır. Ancak gelecekteki bir semiyoloji için ortaya koyduğu özgün düşünceler hem böyle bir bilimin kurulmasına hem de bu bilimde kaynağını elde edecek olan yapısalcılığa hazırlık değeri taşırlar. Yapısalcılık sözcüğü ile karşılaşabilmek için ise ancak Rus formalizmini beklemek gerekecektir. 1920'lerden önce Moskova'da doğan bu lingüistik anlayışı Saussure'un etkisi ile ortaya çıkıyordu. Cenevre Üniversitesi'nde Saussure'un bir öğrencisi olan Kardensky 1917'de Rusya'ya döner ve hocası Saussure'un lingüistik teorisini Moskova'da tanıtır ve gerçek bir Saussure dalgasının Vureye Vagua Saussure'mene doğmasına neden olur. Bakınız aynı eser. Ne var ki Rus formalizmini yalnız Saussure'a bağlamak da pek doğru olmaz. Çünkü 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başları felsefi düşünce yönünden çok zengindir. Bu felsefi düşüncenin organization, sistem, form, gestalt gibi çok etkili kavramları vardır. Yine Springer'ın yazan biçimleri, Lebensformen, Dilthey'in ilk biçimi, Urform, Husserl'in öz biçimleri ve Sensformen, M. Scheler'in duygu biçimleri, Getihloformen ve E. Cassirer'in sembolik biçimleri, Symbolischformen böyle bir etki öğesini oluştururlar. Bu arada Husserl'in Descartes'ça düşünceler, Cartesianise Meditationen adlı yapıtının 1920'lerden sonra Petersburg ve Moskova'da Husserl'i bile şaşırtacak derecede ilgi görmesi aynı şekilde Rus formalizmi üzerinde etkili olmuştur diyebiliriz. Şimdi haklı olarak şunu sorabiliriz. Yukarıda işaret edilen kavramlardan herhangi biri bugün yapı, strüktür kavramı yerine rahatça konamaz mı? Elbette rahatça konabilir. Sklovski, Tine Jonov, Ehrenbaum ve Jacobson gibi düşünürlerin oluşturduğu Rus formalizminin yapısalcılık açısından önemli bir fonksiyonu olmuştur. Şöyle ki, Rus formalistleri Saussure'un lingüistik sabanı ilk olarak edebiyata uygulamışlardır. Eckhart Strohmeyer, Theorie des Structuralismus, sayfa 12, Bonn, 1977. Edebiyatı pozitivist bir açıdan söz gelişi yazarın biyografisi, ruh hali ya da çevresiyle açıklamak yerine edebiyatı edebiyat yapıtı biçimin sağladığı bir formel organizasyon olarak anlamışlardır. Edebiyat yapıtını böyle bir anlayış için yalnız metinden tekst ibaret olacaktır. Metni aşan metnin dışında bir şey değil. Bundan ötürü Rus formalistlerin çalışmaları özellikle metin çözümlemelerine dayanacaktır. Ancak bu formalist düşünürlerden biri Sklovski daha sonraları yaptıkları bu çalışmaları şöyle değerlendirecektir. Bu çalışmalar hiçbir zaman edebiyat yapıtlarının bir anatomisi değildir. Tersine yalnızca bir ameliyat tutanağıdır. Aynı eser sayfa 13. Böyle bir anatomi ise daha sonraları Çek formalistleri tarafından gerçekleştirilecektir. Rus formalistleri içinde en etkilisi olan Roman Jacobson 1920'de Prag'a kültür ateşisi olarak gider. Prag'da Motesius ve Gaf Trubetskoy ile birlikte Prag çevresi Circle the Prague oluştururlar. Bu çevre içinde lingüistik yeni bir gelişmeyi gerçekleştirir ve yeni bir ad elde eder. Bu ad fonolojidir ve fonoloji yeni yapı, strüktür düşüncesine bilimsel yönden en güvenilir yeri sağlar. Bakınız, Der Moderne Strukturbegriff, sayfa 3. Ancak Çek çevresi bir adım daha atarak semiolojiyi edebiyat teorisinin dışına çıkarır ve onu tarihsel fenomenler alanına götürür. Çek yapısalcılığı yapı teorisinde iki belirli öğe ile çalışır. Bunlar gösteren, sistem fonksiyon ve göstergelerdir, elemanlar. Eckhart Stromer, aynı eser, sayfa 25. Çek yapısalcılığı için göstergenin fonksiyonalitesi ön planda gelir çünkü her gösterge belli bir fonksiyona sahiptir. Çek formalizmi yapısalcılık olarak asıl gelişmesine 1950'li ve 1960'lı yıllardan sonra Çekoslovakya dışında Fransa'da ulaşır. Söz gelimi Piaget psikolojide, Lacan psikanalizde, Althusser felsefede, Berthes edebiyat biliminde ve Levi-Strauss da etnolojide yapısalcılığı uygularlar. Bu uygulamalar içinde en etkilisi hiç kuşkusuz Levi-Strauss'un akrabalık fenomenini semiolojik yönden incelemesidir. Akrabalık, bireyler ve sosyal gruplar arasındaki bir ilişkiyi gösterir. Bu ilişki, biyolojik temele dayalı ve bundan ötürü de biyolojik olarak temellendirilebilir bir olgu mudur? Levi-Strauss, bu ilişkinin kültürel bir ilişki olduğunu ve bunun içinde ancak semiolojik açıdan açıklanabileceğini öne sürer. Söz gelişi, yakın akraba, anne baba kardeş evliliklerinin tüm toplumlarda yasaklanmasının nedeni Strauss'a göre bu semiolojik temele dayanır. Çünkü Levi-Strauss'a göre akrabalık ilişkileri bir tür bir dil olarak görülmelidir. Onlar eylemler ve işlemler bütünüyle kişiler ve gruplar arasında belirli bir iletişim tipini sağlamak için belirlenmişlerdir. Levi-Strauss, Anthropology, Structure, sayfa 27. Bakınız, G. Suisi, aynı eser. Bu iletişimin öğesi kadındır, tıpkı o grubun sözcükleri gibi. Sözcükler gibi kadınlar da birer iletişim aracıdır. Yakınlarda anne baba kardeş, evlilik bunun için bir toplumsal yasaklamadan önce bir iletişim sunusudur. Bu iletişimde bizim sunumuzu bir başkasının bize sunusu karşılar. Örneğin kızımızı bir başkasına sunarız ama bir başkası da kendi kızını bizim ailemize sunar.